Ayrım 10.
Erem'in başından geçen şu anı önemli bir işarettir. 1993 senesinde burada yapmayı planladığımız ama başlamadığımız fuar konusunda dünyanın en büyük fuarcılık şirketlerinden birinin Almanya'daki sahibine gittik. Dedim ki, sizin burada yaptığınız fuarı Türkiye'de yapmak istiyoruz. Sizin yardımınızı istiyoruz. Bunu sizinle birlikte yapmak istiyoruz. Türk partner olalım. Gelin bu fuarı İstanbul'a taşıyalım. Biz burayı alınca dünyanın sayılı büyük ve güzel yerlerinden biri olarak görüyoruz. O zaman burası 10.000 metrekareydi ve 5.000 metrekare fuar alanı vardı. Göğsümüzü gere gere gittik o Almanya'daki şirkete. O bize dedi ki, detay verin. Türkiye'de geniş bir sektör var, firmalar çok iyi, birçoğu sizin müşteriniz dedim. Evet, müşterimiz dedi. Peki, yeriniz ne kadar dedi. Muhteşem bir yerimiz var dedim. Yeni yapıldı, uluslararası standartlarda diye anlatıyoruz. Ne kadar stand alanı çıkar ki dedi. 5.000 dedik. Pinot parası, yani fındık parası dedi. Ben belli etmemeye çalışıyordum ama üzüldüm. 5.000 metre küçük bir alan sayılmaz dedim. Ben burada kaç bin metrekarede yapıyorum biliyor musunuz? 60-70 bin metrekarede yapıyorum. Ne stand alanı? Tabii ki. Zaten en büyük olduğunuz için size geldik dedim. Benim ilgimi çekmez diyerek konuyu bitirdi. Sonra dışarıdan yüz bulamayınca kendi imkanlarımızla çıkalım yola. Allah yardım eder diyerek başladık. İlkini 1994 krizinin ortasında yaptık. 95'te bir tane yaptık. 96'da iki tane birden yaptık. 97'nin ilk fuarında genişlik 24 bin metrekareye çıktı. Bir mektup yazdık OBE'ye. Onur konuğu olarak fuara davet ettik. Geldi, fuarı gezdi. Bayan Erem dedi. Keşfedememişim bunu. Doğrusunu isterseniz şaşırdım. Siz geldiğinizde sizi ciddiye almamıştım. Görüyorum ki artık bana ihtiyacınız kalmamış. Hatta bana rakip olmuşsunuz. Ceyda Erem gibi düşünenler son günlerde oldukça arttı. Girişimcilik önemli. Ama önemli olan insanın işini severek, bilerek yapması. Erem'in girişimciliğinde mesleğini seçme şekliyle birlikte yeni alanların potansiyelini de göstermesi açısından söylediklerine dikkat etmek gerek. Kamuoyunun sizi tanıması CNR, CNR ile başladı. Ama bundan öncesi de var. Bundan önceki birikiminizden bahseder misiniz? Bundan önce eğitim dönemimiz vardı. Yurt dışında kısa bir eğitim dönemim var. İşletmede yön eylem araştırması üzerine eğitim aldım. Gelince çeşitli pazar araştırması şirketlerinde çalıştım. Daha sonra da basına atladım. Basında 11 tane dergi yönettim. Sonra da fuarcılığa başladım. Basınla ilişkiniz hala devam ediyor. Basın bulaşıcı hastalıktır. Bir kere bulaştı mı kopulmaz. Bir takım sektörel yayınlar çıkartmaya devam ediyoruz. High Quality, Deri, Savunma dergilerimiz var. Savunma özellikle ses getirdi. Doğru, dergiyi fuarcılıkla birlikte düşündük. Fuarlarla dergiler sinerji oluşturuyor, birbirine yardımcı oluyor. Fuarcılığın doğum noktası sektörel yayınlar mı? Hayır, fuarlar sektörel yayınları doğuruyor demek daha doğru. Sizin fuarcılığa başlamanızın hareket noktası ne oldu? Düşündüm, seçtim. Kağıt üstünde bu işi seçtim. Önce dünyadaki araştırmasını yaptım. Dünyada gelişmiş bir sektördü. Bizde yapılacak çok iş vardı. Ben de çok iş yapmaya hevesli olduğum için bu konuyu seçtim. Babanızdan böyle ticari bir görgü aldınız mı? Hayır, babam birinci derecede devlet memuruydu, vali yardımcısıydı, annem ev kadınıydı, ticari bir ortamda yetişmedim, Manyaslıyım ama aslında Çerkezim, babam Çerkez. Küçükken yönlendirme olmadı demek. Küçükken bana ne olacaksın diye sorarlardı, ben de cumhur karısı olacağım derdim. Şimdi kocama diyorum ki bak, cumhurbaşkanı olmak zorundasın. Onun siyasi bir iddiası var mı? Onun da yok, benim de yok. Bana öğretmişler. Gelişim yayınlarındaki çalışmalarınız sizin ufkunuzu açmış olabilir mi? Aslında ben öğrenciliğimden beri boş durmazdım. Öğrenciliğinizde yaptığınız, para kazandığınız işler var mıydı? Mesela turist rehberliği yapardık. Turistleri gezdirir, dolar mark kazanırdım. Dünya ile irtibatınız o zaman başladı. Daha lisedeyken o işi yapardım. Hem yabancı dilimi geliştirirdim hem de para kazanırdım. Bu konuda sizi cesaretlendiren oldu mu? Maddi olarak destekleyen hiç olmadı ama manevi destekler çok oldu. İlk zamanlar eşim de yardımcıydı. Sonra ayrılıp kendi işinin başına geçti. Allah yardım etti. Her şeyden önce başarı insanın beynindedir. İnsan yeter ki istesin. İstediği her şeyi elde edebilir. Böyle anlarda sancılı kuruluş dönemlerinde dramatik olaylarla karşılaşılır. Kuruluş dönemimiz sancılı değildi. Ama 7 yıl büyüme çok ufak kaldı. Altyapı önemli sorundu. Mecidiyeköy'deki dar alanda esasında bütün Türkiye'deki fuar alanları dardı. Fuarcılık yapmaya çalıştık ama ne kadar performans gösterebilirsiniz ki? Bütün performansımıza da cevap alamadık. Ufak ufak büyüyebildik. Ne zamanki Dünya Ticaret Merkezi yapıldı, bir gelişme görüldü. O dönemle ilgili somut bir olay anlatabilir misiniz? 1993 senesinde buraya geçtik. 94'te kriz patladı. Tabii 93'te çok büyük yatırım yaparak buraya geçmiştik. Banka kredileri aldık. 3,5 milyon dolar yatırım yaptık burayı tutmak için. O işte çok büyük cesaretti. Kurmaktan daha büyük cesaretti burayı tutmak. O cesareti bir ben gösterebildim açıkçası. Kimilerine göre kendimi ateşe attım. Kimileri hayretle baktı. Ama beni çok yakından tanıyanlar için ufak da olsa ümit vardı. Fakat uzaktan tanıyanlar için de umut hiç yoktu. Peki sebep neydi? Alışılagelmiş bir alan değildi. Tercih ettiğimiz yer o zamanlar Türkiye'deki en büyük alandı. 2500 metrekare alanda faaliyet gösteriyorduk. Birden 11 bin metrekare alana geçtik. Uzak, şehir dışında bir yer. Ulaşımı zor. Sonra ben burayı dört duvar olarak aldım. Her taraf çamurdu. O da büyük bir cesaretti. Yani burayı almak için yapılan yatırım var. Bir de burayı tuttuktan sonra düzenleme için yapılan yatırım vardı. Bütün bu yatırımları yaptık. Güzel bir başlangıç oldu. Fakat tam 1994'te kriz patladı. Ne dediniz o zaman? Alışılagelmiş bir kriz değildi. Açıkçası o krizden nasıl kurtulduğumuza hala şaşıyorum. Çünkü müşterilerimizin pek çoğu battı, yok oldu. Elimizde tonlarca çek ve senet birikti. Karşılığı yok, müşteri yok. Bu senetlerin büyük kısmı da bankalara teminat olarak verilmişti. Çok büyük sıkıntıya düştük. Onun için bugünkü duruma kriz falan demiyorum. Sadece kriz söylentisi. Yani işlerde ciddi azalma olmadı mı? 94'te çok kötüydü durum. En azından katılımcıların tamamına yakını yok olmuştu. Şimdi 2-3 tanesi yok oldu. Bunları neye bağlıyorsunuz? O dönemde en fazla yarayı gıda sektörü, yani gıda fuarı almıştı. Yine konfeksiyon kötüydü, makine fuarı kötüydü, yani hepsi kötüydü. Şimdi hangi fuar en kötü? En fazla etkilenen konfeksiyon oldu. Ama son çıkan kararlarla o da kurtulacak. 94 krizinde açıkçası bütün firmalar küçülüyordu. Pek çok işçi çıkartılıyordu. Pek çok firma kapanmıştı. Ben ne yapmalıyım diye düşündüm, taşındım. Ne yaptım? Bütün şirketin personelini topladım. Temizlikçisinden güvenlikçisine, pazarlamacısından yöneticisine kadar. Bakın arkadaşlar dedim. Sizin de bildiğiniz gibi artık kaçış yok. Kriz korkunç bir duruma geldi. Bütün firmalar kapanıyor, zor duruma geldi. Binlerce eleman işten çıkarılıyor. Biz tam hızlı büyüme aşamasındayız. Kötü bir zamanda bu krize yakalandık. Bu yüzden pes etmek istemiyoruz. Böyle dedim. Ekibimizi yeni kurmuştuk. 25 kişiden bir yıl içerisinde 100 küsür kişiye çıkmıştık. Biz ekibimizi daha yeni kurduk. Ben kimseyi işten çıkartmak istemiyorum. Biz bu krize rağmen büyümek istiyoruz. Hiçbirinizi işten çıkartmayacağız. Ama bu şartlar altında yaşamak daha zor. Ancak eskisine göre iki misli daha fazla çalışacağız. Herkes varız dedi. O zaman dedim, çalışma saatlerini değiştiriyoruz. Sabah 8, akşam 7.30. Hepimiz çok fazla çalışacağız. Her birimiz en az 2 kişilik iş yapacağız. Sizi esas büyüten sebebin krize rağmen asılmanız, böyle ciddi kararlar almanız oldu diyebilir miyiz? Evet, esas sebebin bu olduğu söylenebilir. Kriz döneminde biz çok iyi büyüdük, iyi performans sergiledik, çok çalıştık. Türkiye'de artık fuarcılık kavramı yerleşti diyebilir miyiz? yerleşti artık. Sadece yurt içinde değil, yurt dışı firmalarla rekabet ediyoruz. Dünya firmalarıyla rekabet ediyoruz. Devlet bu mentaliteyi kavradı mı? Dış ticaret mevzuatı ona göre yapılandırıldı mı? Devlet fuarcılığın önemini henüz kavrayamamıştır. Yalnız devleti hiçbir şekilde suçlamaya hakkımız yok. Bu konuda da tamamen kendimizi suçluyorum. Çünkü fuarcılığı Türkiye'de kalkındıran firmalardır. Dünyadaki gelişmeleri, yurt içindeki gelişmeleri çok yakından takip eden, bu işe çok emek vermiş bir firma olarak çok şeyler yaparken devletten uzak kaldık, devleti bilgilendirmedik, devlete önemi anlatmadık. Bugünden itibaren de bu aralar Ankara seyahatlerini sıklaştırdık. Devletin ilgili birimlerine bu konuyu anlatmak, dikkatlerini çekmek, en azından bizlerden ne şekilde yararlanacaklarını anlatmaya başlamak istiyoruz. Ülkeyi tanıtan en önemli olaydır uluslararası fuarlar. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Fransa'da yapılan otomobil fuarı sizin yaptığınız fuardan daha fazla basında yer alıyor. Buna tepkiniz var mı? Avrupa'da fuarcılığın başlangıcı 100 yıl desem abartmış olmam. En az 60-70 yıl aramızda fark var. Ancak biz burada otoshow yapıyoruz. 6 senedir dünyanın 3. büyük fuarı oldu. Paris Otoshow Fuarı bu sene 100. yılını kutluyor. 100 yıllık bir farkı var. 6 yıl içinde dünyanın 6. fuarı olduğumuza göre üzülecek bir durumumuz yok. 14 yıl içinde hayal kırıklığına uğradığınız oldu mu? Yok, hayal kırıklığına uğradım diyemem. Kişilik itibariyle de hayal kırıklığına uğradığımı hiç hatırlamıyorum. Neden uğramam? Hayal kırıklığına uğramamak için bütün önlemleri alırım. Her türlü olasılıklara karşı hazırlıklıyız. Her türlü fikre karşı hazırlıklıyızdır. Ben matematikçi olduğum için ihtimal hesaplarına göre gideriz. Yine bilgi birikiminize dayanan bir soru soracağım. Piyasa etütleri elinizin altında olduğuna göre farklı alanlarda sizi görmüyoruz. Bu bilgileri böyle değerlendirmeyi düşünmediniz mi? Ben aslında 40 farklı alanda çalışıyorum. Her fuar ayrı bir şirket, her fuar ayrı bir sektöre girmektir. Benim konfeksiyon ve tekstille ilgim olmadığı halde hazır giyim fuarı yaptım. Sektör ve dernekle o kadar yakın çalıştık ki sonunda o sektörün bütün sorunlarını öğrenip o sektöre hizmet veren bir iş koluna geldim. Aslında birlikte çalıştığımız bütün derneklerin fahri üyesiyim. Bu ayrı bir şey. Bir giyim firmam olsun diye düşünmediniz mi? Ben zaten o sektördeyim. Giyim firması açarak değil de o sektöre hizmet ederek daha fazla satış ve istihdam sağlayabileceğime inanıyorum. Neden girmem? Bu konuda yapılacak o kadar çok iş var ki doyum noktasına gelmiş değil. Statükoyu terk et. Hamamdaki sendikacı. Şimdi sendikacı olan birini yöneticiler ikna etmeye uğraşıyor. Bizzat başkan söz veriyor. Bak, imkanlarımız var. Uçakla seyahat edeceksin. Şuraya buraya gideceksin. Haliyle etkileniyor ve göreve getiriliyor. Çiçeği burnunda sendikacının görevini ilk günlerinde başından geçenler fıkra olacak özellikle. Adapazarı sapağında otobüs bekliyorlar. Değil uçakla gitmek, özel otomobil bile bulamadıkları bir ana denk geliyor. Asker sevkiyatı var ve otobüslere bir türlü binilemiyor. O Mayıs'a başkan ise İstanbul'a gidecek. 4-5 saat bekledik. El kaldırdığımız hiçbir otobüs bizi almıyor, dolu geçiyor diye o günü anlatan yeni sendikacı dayanamayıp isyanı basıyor. Başlangıçta bana uçakla seyahat edeceğiniz dediniz ama otobüsle bile seyahat edemiyoruz. Sonra Manisa'ya gidiyor. Vardığında da cebinde para olmadığı için hamamda sabahlamak zorunda kalıyor. Bu başkan, Hak İş Konfederasyonu Başkanı Salim Uslu. Uslu'nun maceraları epey fazla ama konu yaşanmış olaylardan öte bir kurumsal sorumluluğun varlık süreci. Sendikacı deyince Tariş'i hatırlayanların sayısının hala önemli sayılara ulaşan bir ülkede saygınlık kazanmak özveriden fazlasını gerektiriyor. Bir de statükonun en katılaşmış bir alanında yeni söylemlerde bulunmak cesaretten öte bir şey. Karar mekanizması içinde patron ve yöneticilerin konumlarından öte masanın önündekilerin de düşünceleri anlamlı. Çoğu kişinin düşüncede bile yan yana getirmekten kaçındığı bu kesimin arka planındaki beyin fırtınaları sosyal barışın tesisi içinde önemli. Hem Hep patronları yazacak değiliz ya. Üretim süreci, sermaye, insan ve pazar üçgeniyle bir bütünlük arz ediyor. Haliyle üretimin en önemli insan unsurunu oluşturan ve emek kısmını ifade eden işçileri göz ardı edemeyiz. Salim Uslu'yu şimdiye kadar sadece bir sendika lideri olarak görmedim. Endüstri ilişkilerinde bir akademisyen gözüyle baktım kendisine. Onun kendi alanıyla ilgili bilgi derinliğine ve ilginç faaliyetlerine bakınca haksız da sayılmam. Uzun süreli başkanlık dönemi ile önceki genel sekreterlik döneminde hiçbir zaman çatışmacı bir üslup izlemedi. Her zaman uzlaşmacı tavır ve meseleyi derinlemesine izah etme gayreti beni şaşırtmıştır. Hatta bu konuda bir iş adamının onun hakkında söylediği bir söz vardı ki Uslu'nun şahsında hak işin misyonunu da açıklıyor. Seni sevmiyorum ama takdir ediyorum. Sevmiyorum çünkü vermek istemediğim şeyleri istiyorsun. Takdir ediyorum çünkü yapılması gerekenleri yapıyorsun. İşveren bir de izah ediyor. Ben vergi dairesinde benim işimi takip için rüşvet alan adamı severim ama takdir etmem. Rüşvet almayan bir memuru sevmem ama takdir ederim ve muhasebe departmanımı alırım. Uslu ile yaşadıkları ve gelişmeler üzerine yaptığımız bu ufuk turu geleceğin sendikacılığını anlamaya yarayacak bir ölçütte olacaktır. Ama önce onu besleyen, olgunlaştıran şartlar üzerine biraz gezinti yapıp şahsını tanıma fırsatı bulalım. Uslu, Çorum'un Alacalı ilçesinde doğdu. 1975 yılına kadar serbest çalıştı. Babasının yurt dışında işçi olmasından dolayı 1972 yılında yurt dışına gidiyor. Ancak dönme kararı veriyor. Ne yazık ki dönüşte okula başlama fırsatı bulamadan çalışma hayatına giriyor. O günler için Almanya'da bir işçi olmaktansa Türkiye'de esnaf olmayı düşünüyordu. Ancak Türk lirasının erime süreci bu konudaki niyetini ortaya koyamamasına neden oldu. Sendikacılığa başlamadan önce açtığı serbest muhasebe bürosu 4-5 yıl devam etti. Askerlik dönüşü Bayındırlık Bakanlığı'nın inşaat işlerinde çalışmaya başlıyor. Bu esnada 1976 yılında Hak İş kuruluyor. Hak İş'in kuruluşunda sendikal faaliyetlere ilgi duyuyor. Yapı, yol, inşaat, iş kolundaki sendikada temsilcilik gibi çeşitli görevlerde yer alıyor. 12 Eylül'den önce sendikada genel merkez görevlerine getiriliyor. 12 Eylül'le birlikte sendika 5-6 ay kapalı kalıyor ama birilerinin bu işleri götürmesi gerekiyor. Usta yüke omuz verir. 1985'ten itibaren de profesyonel manada sendikacı olarak hayatını sürdürmekte. Sendikacılık konusunda bir akademisyen gibi mevzulara hakimsiniz. Bu birikime nasıl ulaştınız? Ben gençliği politik faaliyetler içerisinde geçmiş, özellikle gençliğinde her çeşit sosyal faaliyet içinde yer almış ve düşünce hayatındaki önemli isimlere ait kitaplarla büyümüş biriyim. Lisedeki yıllardan mı bahsediyorsunuz? Lisede ve daha sonra mesela Nurettin Topçu'yu çok okuyordum. Böyle sizi etkileyen başka yazarlar oldu mu? Şüphesiz. Bizim bir de edebiyat merakımız da var. Okumayı severim. Yazılmış şiirleri de okumayı severim. O noktada kolaycılığımız var. Necip Fazıl'ı okumuşumdur. Daha da ötesi, ben bir işçi çocuğuyum. Hayatım çok sıkıntılı geçmiştir. Bir çiftçi ailesinin içinde büyüdüm. Dedem çiftçilik yapıyordu. Daha sonra belediye işçisi olan bir babanın 3 çocuğundan bir tanesiyim. Hem de en büyüğüm. O sıkıntılı dönemin bende yarattığı kırgınlık var. Şimdiye kadar yaptıklarınıza bakıyorum da çalışmalarınıza sendikacılığın geleceğini kurtarma çalışmaları da diyebilir miyiz? Şüphesiz endüstri ilişkileri bir evrim içinde. İşverenler de değişiyorlar. Tarihsel süreç içinde personel bekçiliği, insan kaynakları yönetimi anlayışı şekline dönüştü. İnsan artık sadece üretimin bir unsuru değil, sosyal hakları da olan bir varlık diye değerlendiriliyor. İşverenler de sosyal varlık olarak onun ihtiyaçlarını sağlamak ve onun yeteneklerinden daha çok faydalanmak durumundadırlar. İşçiler de dünkü hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışı artık şeklini yitirdi. Bireycilik onlarda da var. Şunu düşünüyorlar, sendikam benim için ne yaptı? Benim kaderime nasıl katkıda bulundu? Onların cevaplarını arıyorlar. Elbette bu soruların cevaplarını veremeyecek sendikada kalmayacak. Bir de şu var, İş yerinde çatışma yerini dayanışma kültürüne bırakıyor. Biz uzlaşma diyoruz. Ama ön şartımız adaletli bir uzlaşmadır. Daha doğrusu adalet yoksa barış da yoktur. Adaletli bir barışı sağlamak için de insanın bir tarafta olması lazımdır. Bu taraflardan biri sendikadır. Sendikalar işletmelerde sadece adaletin sağlanması değil, motive edilmesi, üretime katkıda bulunması, çalışanların kalifikasyonu açısından da önemli. Bu faaliyetlerin sendikal çalışmalarınızın ne kadar yoğunluğunu teşkil ediyor? Bu Türkiye için çok yeni. Bu kavramlar sendikacılığın amaç ve hedefleri olursa Türkiye'de sendikacılığın yeri güçlenir mi? Dünyada da sendikalar bunları konuşuyorlar. Biz de bunları konuşmaya mecburuz. Kendilerini, yapılarını, rollerini sorgulamak zorundalar. Patronlar nasıl bir sendika bekliyorlar? Akıllı patronlar çağdaş bir sendikayla çalışmak istiyorlar. Tek tek herkesle muhatap olmak yerine organize olmuş işçilerle çalışmanın kalitede, verimlilikte daha avantajlı olduğunu söylüyorlar. O akıllı patronlardan Türkiye'de az galiba. Evet, az. Kışla yönetir gibi işletme yönetiyorlar. Rekabet derdi olmayanların, rekabet kavramını bilmeyenlerin, kalite gibi kavramları dikkate almayan çalışanların yeteneklerini arttırmak gibi derdi de olmaz.